Ayrım 20.
Tehlikesiz bir konuydu bu. Clevis, Pasteur'in iyimserliğini hiçbir tıbbi rejimin yok edemediği sarsılmaz yaşama sevgisini övdü. Bununla birlikte Pasteur'in varlığı şimdi kadınsız, güzel yiyeceklerden uzak, içkisiz, hareketsiz ve geleceğe olmayan daracık bir hayat koridoru ile sınırlıydı. Aktis Hana'nın da bulunduğu bir gün kır evlerinde onları görmeye gelmişti geçenlerde. Jean hemen hemen dayanılmaz bencillik belirtileri gördüğü Aktis Hana hakkında Clevis'lerin su terazisinin neyi işaret edeceğini merakla görmek istiyordu. Oysa bu işaret Jean'ın yanıldığını gösteriyordu. Clevis kayıtsız şartsız Aktis'in Pasteur'e karşı davranış biçimini onaylıyordu. Bütün gününü ona vermişti. Onun açısından son derece cömertçe bir davranıştı bu. Oysa herkes onun bir süre önce yaşadığı dramı biliyordu. Şapşal Jean şaşkınca hangi dram demez mi? Nasıl, Jean'ın haberi yok muydu? Hana'nın oğlu evden kaçmış ve günlerce dönmemişti. Bir sinir bunalımı geçirmişti bu yüzden Hana. Yine de ölüm mahkumu Pasteur'in yanında kendisini hiç düşünmemişti. Onu kaygılarından koparmak istiyordu ve neşeyle bağırmaya başlamıştı. Mantar tarlasına gitmek öyle hoşuna gidecek ki. Kim gelmek ister benimle? Pasteur onunla birlikte gitmişti. Ötekiler Pasteur'in Hana ile yalnız kalmak isteyeceğini düşünerek onlara katılmak istememişlerdi. Ormanın içinde 3 saat durmadan yürümüşler. Sonra kırmızı şarap içmek için bir kahvede durmuşlardı. Pasteur'in yürümesi de içki içmesi de yasaktı. Döndüğünde çok yorgundu ama mutluydu. Ertesi gün onu hastaneye götürmeleri gerekmişti. Baba Clevis, sanıyorum ki oldukça ağır dedi ve Jean'ı bir göreve çağırıyormuş gibi onu görmeye gitsen iyi edersin diye ekledi. Jean kendi kendine insanın cinsel yaşamının başlangıcında zevk almaksızın uyarma vardı, sonunda ise uyarılmaksızın zevk alma var derdi. Zevk almaksızın uyarma dapisindi. Uyarılmaksızın zevk alma ise kiralık spor malzemeleri dükkanındaki satıcı kızdı. Bir yıl kadar önce onunla tanıştığı ve evine davet ettiği zaman kız ona unutulmayacak bir söz söylemişti. Eğer birlikte yatılırsa teknik açıdan kuşkusuz çok iyi olacak ama duygusal açıdan o kadar emin değilim. Jean kendi bakımından işin duygusal yanından kesinlikle emin olabileceğini söylemişti kıza. Kız da bu güvenceyi mağazada kiralanan bir siki için güvence parası alırkenki alışkanlığıyla kabul etmişti. Sonra da tek sözcük etmemişti duygular üstüne. Buna karşılık teknik açıdan onu tam anlamıyla tüketmişti. Tam bir boşalma hastasıydı. Boşalma onun için bir din, bir amaç, zorunlu bir sağlık kuralı, bir sağlık simgesiydi. Ama aynı zamanda tıpkı bir yatay ya da ünlü bir nişanlıya sahipmiş gibi kendisini daha talihsiz kadınlardan ayıran övüncüydü. Oysa ona zevk vermek hiç de kolay değildir. Bir antrenörün 8 tekne yarışan kürekçiklerine bağırdığı gibi Jean'a daha hızlı, daha hızlı, sonra tam tersine yavaş yavaş, sonra yeniden daha güçlü, daha güçlü diye bağırıp duruyordu. Kendisini cildinin en duyarlı noktaları üzerinde yoğunlaştırmış bir halde Jean'ın elini istenilen anda en uygun yere koyması için yönlendiriyordu. Ter içindeydi, Jean ve genç kadının sabırsız bakışlarını bedeninin ateşli kavranışlarını karşısında görüyordu. Bu hareketli alet her şeyin amacı ve anlamı olan bir küçük patlamaya yol açmak için yaratılmıştı. Son kez kızın evinden çıkarken gençliğini geçirmiş olduğu Orta Avrupa'nın bir küçük kentinin operasında sahneye koyuculuk yapan Hertz'i düşünüyordu. Hertz sahne oyunlarıyla birlikte yapılan özel prova sırasında kadın şarkıcıların rollerini karşısında çırılçıplık oynamalarını isterdi. Bedenlerinin durumunu incelemek için kıçlarına bir kurşun kalem sokardı. Kalem bel kemiğinin uzantısı olarak aşağı doğru sarkar ve titiz sahneye koyucu böylece bilimsel bir kesinlikle şarkıcının bedeninin durumunu, adımlarını, hareketlerini ve davranışlarını denetleyebilirdi. Bir gün genç bir soprano öfkelendi ve onu müdüriyete şikayet etti. Hertz, kadın şarkıcıları hiçbir zaman rahatsız etmediğini, birine bile dokunmadığını söyleyerek kendini savundu. Bu doğruydu ama kalem oyunu yine de sapıkça görünüyordu ve Hertz, Jean'ın doğduğu kenti bir rezalet sonucu terk etmek zorunda kaldı. Bu kötü serüveniyle un kazandı ve onun sayesinde Jean çok genç yaşta opera temsillerini izlemeye başladı. Dokunaklı hareketler yaparak, başlarını arkaya atıp ağızlarını kocaman açarak şarkı söyleyen kadın şarkıcıları seyrederken onları çırılçıplak hayal ederdi. Orkestra inler, şarkıcılar sol göğüslerine ellerini bastırırlar ve çıplak kıçlarından kurşun kalemler çıkardı. Yüreği gümbür gümbür atardı. Hertz'in uyarısı arzusunu kamçılıyordu. Bugün bile bir opera temsilini başka türlü göremez, bugün bile operaya gittiğinde çok genç bir adamın gizlice açık saçık bir tiyatroya giderkenki duygularını yaşar. Jean kendi kendine Hertz usta bir sefahat simyacısıydı diyordu. Bir kıça takılan kalemde heyecanın büyülü formülünü keşfetmişti o. Onun karşısında utanç duyuyordu. Hertz kendisinin Jean'ın kiralık spor malzemesi dükkanının satıcı kızının gövdesi üstünde boyun bükerek harcadığı yorucu çabaya zorlanmasına asla izin vermezdi. Nasıl ki kara tavukların istilası Avrupa tarihinin tersine cereyan ettiyse, benim ömrüm de Jean'ın hayatının tersine cereyan ediyor. Bu öyküyü Jean'ın kuşkusuz özel bir önem vermediği soyutlanmış olaylardan başlayarak kuruyorum. Jean bunlara önem vermiyor çünkü önünde başka olaylar, başka kaygılar yer alıyor. Amerika'da yeni bir iş önerisi, hummalı bir mesleki çalışma yolculuk hazırlığı. Geçenlerde yolda Barbara'ya rastladı. Barbara davet verdiği zaman neden hiç evine gelmediğini sordu. Sitem ederek, Barbara'nın evi düzenlediği toplu seks partileriyle ünlüydü. Jean dedikodudan çekindiği için yıllardır bu davetleri geri çevirmişti. Ama bu kez güldü ve olur seve seve gelirim dedi. Kente bir daha dönmeyeceğini biliyordu ve gizlilik artık umurunda değildi. Barbara'nın evini bir yığın çıplak ve neşeli insanla dolu olarak hayal ediyor ve kendi kendine gidişini, böylece kutlamanın hiç de kötü olmayacağını söylüyordu. Çünkü Jean hareket etmek üzereydi. Birkaç ay içinde sınır geçecekti ve bu düşünce aklına gelir gelmez günlük coğrafya terimi olarak kullanılan sınır sözcüğü ona bir başka sınırı, ne zamandır ki sık sık düşündüğü maddi olmayan, elle tutulmayan bir başka sınırı anımsattı. Hangi sınır? Hayatında en çok sevmiş olduğu kadın, o zamanlar 30 yaşındaydı, ona bunu işittiği zaman hemen hemen umutsuzdu. Kendisini hayata incecik bir ipliğin bağladığını söylerdi. Evet, yaşamak istiyordu. Hayat ona sonsuz bir sevinç veriyordu ama aynı zamanda biliyordu ki şu yaşamak istiyorum sözü bir örümcek ağının iplikleriyle örülmüştür. Kendisini sınırın öte yanında bulması için çok az çok az bir şeyin yeteceğini biliyordu. Öte yanda hiçbir şeyin anlamı yoktu. Aşk, inanç, tarih, insan hayatının bütün sırrı bu sınırın çok yakınında, hemen hemen kendisine doğrudan doğruya değecek şekilde cereyan etmekte oluşundaydı. Öyle kilometrelerce değil, bir milimetre kadar yakın. Her erkeğin iki çeşit seks biyografisi vardır. Genellikle yalnız birincisinden, yani cinsel ilişkiler ve rastlantılardan oluşan bir listeden söz edilir. Daha ilginç olanı kuşkusuz öteki biyografidir. Elde etmek istediğimiz ve elimizden kaçırdığımız kadınların toplamı. Sonuçlandırılmamış çabaların acılı öyküsü. Ama bir üçüncü, esrarlı, kaygı verici bir sınıf kadın daha vardır. Bunlar hiçbir şey yapamadığımız, bir şeyler elde etmeyi bilmediğimiz kadınlardır. Hoşumuza giderler. Biz de onların hoşuna gideriz. Ama aynı zamanda çabucak onları elde edemeyeceğimizi anlarız. Çünkü onlarla birlikte sınırın öteki yanındayızdır. Jean trendeydi ve kitap okuyordu. Genç ve güzel yabancı geldi, kompartımana oturdu. Tek boş yer gerçekten de tam onun karşısındaydı. Ve başıyla selam verdi. Jean onun selamına karşılık verdi ve kadın nereden tanıdığını anımsamaya çalıştı. Sonra gözlerini yine kitabının sayfalarına çevirdi, ancak güçlükle okuyordu. Genç kadının gözlerinin merak ve bekleyiş içinde üstüne dikilmiş olduğunu hissediyordu. Kitabı kapattı. Sizi nereden tanıyorum? Bu hiç de olağanüstü bir şey değildi. Birbirlerine 5 yıl önce önemsiz kişiler arasında rastlamışlardı. O dönemi anımsıyordu ve kadına birkaç soru yöneltti. Ne yapıyordu, kimi görüyordu, şimdi nerede çalışıyordu, ilginç bir işi var mıydı? Alışıktı buna, kendisiyle herhangi bir kadın arasında hemen kıvılcımı parlatmasını bilirdi. Oysa bu kez kendisini iş istemek için gelmiş olan bir kadına sorular yönelten personel servisinden bir memur gibi görüyordu. Sustu, kitabını yeniden açtı ve okumak için çaba harcadı. Ama gözlerini üzerinden ayıramayan ve hakkındaki tüm bilgileri içeren bir dosyaya sahip görünmez bir sınav kuralı tarafından gözlenmekte olduğunu sanıyordu. İçlerinde ne olduğunu bilmeden istemeye istemeye bakıyordu sayfalara ve kurulun sabırla susuşunun dakikalarını, daha sonra sınav notunu hesabında dikkate almak üzere saymakta olduğu dikkatinden kaçmıyordu. Kitabı yeniden kapattı ve genç kadınla hafif bir düzeyde konuşmayı yeniden başlatmayı denedi ama yine bunun bir sonuç vermediğini fark etti. Başarısızlığın çok dolu bir kompartımanda konuşmakta oluşlarından ileri geldiği sonucunu çıkardı. Genç kadını lokanta vagonuna davet etti. Orada iki kişilik boş bir masa buldular. Şimdi daha kolay konuşuyordu ama orada da kıvılcım parlatmayı başaramadı. Kompartımana döndüler, kitabını açtı ama az önceki gibi içinde ne yazıldığını fark etmiyordu bile. Genç kadın bir süre karşısında oturdu, sonra kalktı. Pencereden bakmak için koridora çıktı. Hiç de hoşnut değildi, genç kadından hoşlanıyordu ve davranışı sessiz bir kışkırtmadan başka anlam taşımıyordu. Son anda bir kez daha durumu kurtarmak istedi. Koridora çıktı, kadının yanında durdu. Az önce tanıyamamasının herhalde saçının şeklini değiştirmiş olmasından ileri geldiğini söyledi. Eliyle alnındaki saçları kenara çekti, birden değişen yüzüne baktı. Evet, şimdi sizi tanıdım dedi. Aslında onu tanımamıştı ama önemli olan bu değildi. Bütün istediği elini kafasının üstüne sıkıca bastırıp başını hafifçe arkaya eğerek öylece gözlerinin içine bakmaktı. Hayatında kim bilir kaç kez elini bir kadının başına koyup gösterin bakayım bana, böyle nasıl oluyorsunuz demişti. Bu buyurucu dokunuş ve bu üstten bakış durumu birden değiştirirdi. Bu bakış ve dokunuş içinde ileride yeşerecek bir büyük sahnenin tohumunu taşıyor gibiydi. Onu oradan bütünüyle koparıp alacaktı. Ama bu kez davranışı hiçbir sonuç vermedi. Kendi bakışı üzerine dikilmiş olduğunu hissettiği bakıştan çok daha zayıftı. Onun hep aynı şeyleri yinelediğini bilen bir sınav kurulunun kuşkulu bakışlarıydı bunlar ve Jean'a her yinelemenin bir taklit ve her taklitin değersiz olduğunu anlatmak ister gibiydi. Jean birden kendisini genç kadının gözleriyle görmeye başladı. Bakışlarının ve davranışının zavallıca bir pandomima olduğunu görüyordu. Basma kalıp danslar gibi yıllarca yinelene yinelene bütün anlamını yitirmişti. Kendiliğinden doğal anlamını ve anlık bir davranış olma niteliğini yitirince bu yaptıkları ona dayanılmaz bir ağırlık veriyordu. Sanki bileklerine 10'ar kiloluk ağırlık asılmıştı. Genç kadının bakışları çevresinde kendine özgü bir ortam yaşatıyor ve bu da ağırlığı arttırıyordu. Devam etmenin olanağı yoktu. Kadının başını bıraktı ve pencereden geçip giden bahçeleri seyre koyuldu. Tren gideceği yere vardı. İstasyondan çıkarlarken kadın uzakta oturmadığını söyleyerek Jean'ı evine çağırdı. Jean bu çağrıyı geri çevirdi. Sonra haftalar boyu bunu düşündü. Çok hoşuna giden bir kadının çağrısını nasıl geri çevirebilmişti? Çünkü onunla sınırın öteki yanındaydı. Erkeğin bakışı sık sık anlatılmıştır. Denildiğine göre bakışlarını soğuk bir biçimde kadına çevirir. Sanki onu ölçmekte, tartmakta, seçmekte. Başka deyimle onu bir eşya haline dönüştürmektedir. Kadının bu bakış karşısında hepten silahsız olmadığı ise daha az bilinen bir şeydir. Onun bir eşya haline dönüştüğü doğruysa o da erkeğe bir eşya gözüyle bakmaktadır. Sanki çekicin gözleri varmış da kendisini çivi çakmak için kullanan demirciyi sabit bakışlarla gözetliyormuş gibi. Demirci çekicin kötü bakışlarını görür, kendine güvenini yitirir ve çekici parmağına indirir. Demirci çekicin sahibidir ama demirci üzerinde üstünlüğü olan çekiçtir. Çünkü alet tam olarak nasıl kullanılması gerektiğini bilir. Ama onu kullanan bunu şöyle böyle bilebilir. Bakabilme gücü çekici yaşayan bir varlık haline çevirebilir ama yiğit demirci onun küstah bakışlarına karşı koyabilir ve sıkıca tutarak yeniden bir eşya haline dönüştürebilir. Kadının evrensel bir devinim yaşadığı söylenir. Önce yukarıya, sonra aşağıya doğru. Bu eşyanın canlı varlık haline dönüşmesi, sonra eşyaya dönüşen canlı varlığın düşüşüdür. Ancak demirci ile çekiç oyununda Jean gitgide daha çok şey kaybediyordu. Kadınlar kötü bakıyorlardı, oyunu bozuyorlardı. Acaba o tarihlerde kendi aralarında örgütlenmeye başlamış ve ikinci sınıf yaratık olmak kaderlerini değiştirmeye karar vermiş olmalarından mıydı bu? Yoksa Jean yaşlanıyordu da kadınlar ve bakışlarını başka türlü mü görüyordu? Dünya mı değişiyordu yoksa kendisi mi? Söylemesi zor. Her ne hal ise trendeki kadın onu kuşku dolu, güvenmeyen gözlerle süzüyordu ve Jean kaldırmaya bile vakit bulamadan elindeki çekici bırakmıştı. Geçenlerde Barbara'yı kendisine şikayet eden Erwin'e rastlamıştı. Barbara onu evine çağırmış. Erwin'in tanımadığı iki kız varmış evde. Bir süre gevezelik etmişler. Sonra Barbara kalkıp mutfağa gitmiş. Eskiden kalma kocaman teneke bir çalar saat alıp gelmiş. Sonra hiçbir şey söylemeden soyunmaya başlamış. Kızlar da onu taklit etmişler. Erwin yakınıyordu. Anlıyor musunuz? Kızlar ilgisizce gevşek gevşek soyunuyorlardı. Sanki ben bir köpek ya da bir çiçek saksısıymışım gibi. Daha sonra Barbara onu da soyunmasını emretmiş. Tanımadığı iki kızla sevişmek fırsatını kaçırmak istemiyormuş, kabul etmiş. Çırılçıplak kaldığı zaman Barbara ona çalar saatini göstermiş. Saniye göstergesine iyi bak. Bir dakika içinde kalkamazsa kapının yolunu tutarsın. Gözlerini bacaklarımın arasından ayıramıyordu ve saniyeler ilerlemeye başlayınca kızlar kahkahayla gülmeye başladılar. Sonunda da beni dışarı attılar. Böyle durumlarda çekiç demirciyi iyi diş etmeye karar vermiştir. Biliyor musun, Erwin züppenin ve hödüğün tekidir. Barbara'nın disiplinli davranışlarına karşı gizli bir yakınlık duyuyorum diyordu Jean Edwin'e. Kaldı ki Erwin'le arkadaşlıkları, kızlara Barbara'nın Erwin'e oynadığı oyuna çok benzeyen bir şey yapmışlar. Kız geliyor, sevişmek istiyor, onu soyuyor ve divana yatırıp bağlıyorlar. Kız bağlanmayı umursamıyor, bu da oyunun bir parçası diye düşünüyor. İşin iğrenç yanı kıza hiçbir şey yapmıyorlar, dokunmuyorlar bile. Yalnızca her yanını incelemekle yetiniyorlar. Kız zorla ırzına geçildiği hissine kapılıyor. Anlaşılıyor diyor Edwig. Ama göze dikilen ve bağlanan bu kızların boş yere tahrik edilmiş olduklarını düşünebilirim. Buna benzer bir durumda Erwin uyarılmamıştı, iyi diş edilmişti. Gece hayli ilerlemişti. Edwin'in evindeydiler ve önlerindeki alçak masanın üstünde yarısı boşalmış bir viski şişesi duruyordu. Bununla ne demek istiyorsun diye sordu Edwin. Demek istiyorum ki bir kadınla bir erkek aynı şeyi yaptıkları zaman aynı şeyi yapmış olmazlar. Erkek ırza geçer, kadın idiş eder. Yani bir adamı idiş etmenin iğrenç bir şey olduğunu, oysa bir kadının ırzına geçmenin güzel bir şey olduğunu mu söylemek istiyorsun? Şunu söylemek istiyorum ki diye karşılık verdi Jean, ırza geçmek cinselliğin bir parçasıdır, oysa iyi diş etmek olumsuzluktur. Edwig bardağını bir dikişte boşalttı ve öfkeyle karşılık verdi. Eğer ırza geçmek cinselliğin bir parçasıysa, bütün cinselliğin kadına karşı yöneltildiği anlamı çıkar. Bundan, bir yerine bir başkasının icat edilmesi gerektiği anlaşılır. Jean viskisinden bir yudum içti, bir an sustu, sonra yeniden söze başladı. Bundan yıllarca önce eski ülkemde arkadaşlarla birlikte sevişme sırasında metreslerimizin söyledikleri sözlerden oluşan bir antoloji düzenlemiştik. En çok söylenen sözün ne olduğunu biliyor musun? Edwig bilmiyordu. Hayır sözcüğü. Üst üste yinelenen hayır sözcüğü. Hayır, hayır, hayır. Kız sevişmek için gelmiştir ama oğlan onu kollarının arasına alır almaz hayır diyerek iter. Bütün sevişme eylemi hepsinden güzel olan bu sözcüğün kırmızı ışığı ile aydınlanmakta, böylece ırza geçmenin küçük bir taklidi haline dönüşmektedir. Düşün ki boşalma anına yaklaştıkları sıra bile hayır, hayır, hayır diyorlar. ve birçoğu tam boşalma anında hayır diye haykırıyordu. O günden beri hayır benim için soylu bir sözcüktür. Senin de hayır deme alışkanlığın var mı? Edwig hiçbir zaman hayır demediğini söyledi. Düşünmediği bir şeyi ne diye söyleyecekti? Bir kadın hayır dediği zaman evet demek istemektedir. Bu beni hep isyan ettiren erkeğin bir kurnazlığıdır. İnsanlık tarihi kadar saçma bir tümcedir bu. Ama bu tarih bizim içimizdedir ve ondan kurtulmamız olanaksızdır diye yanıtladı Jean. Kaçan ve kendini savunan kadındır. Kadın kendini verir, erkek alır. Kadın örtünür, erkek onun giysilerini yırtıp çıkarır. Bunlar yüzyıllardan beri var olan imgelerdir ki içimizde taşımaktayız. Dinsel resimler gibi eskimiş ve aptalca, ya kadınlara bu modellere göre hareket etmekten gına gelirse, bu durmaksızın yinelenen oyun onlara bulantı veriyorsa, ya başka oyunlar, başka görüntüler icat etmek istiyorlarsa, evet tamamen haklısın. Ama eğer bir kadın bedenini arzulamamız sadece ve özellikle bu aptalca görüntülere bağlıysa, bu eski aptalca görüntüler ortadan kaldırılacak olursa, bir erkek bir kadınla yine sevişebilecek mi bakalım? Edwig kahkahayla güldü. Öyle sanıyorum ki boş yere sıkıyorsun canını. Sonra anaca bakışlarını üstüne dikti. Bütün erkeklerin senin gibi olduğunu sanma. Bir kadınla karşı karşıya bulundukları sırada nasıl olduklarını nereden bilebilirsin? Ne biliyorsun? Jean gerçekten erkeklerin bir kadınla karşı karşıya oldukları zaman nasıl olduklarını bilmiyorlardı. Bir sessizlik oldu ve Edwig'in yüzünde gecenin çok ilerlemiş olduğunu ve Jean'ın gövdesi üzerinde boş film makarasını döndürmeye başlaması zamanının yaklaştığını gösteren mutlu bir gülümseme belirdi. Bir süre düşündükten sonra Edwig ekledi. Sonuç olarak sevişmek o kadar önemli değil. Jean kulak kabarttı. Sevişmenin önemli olmadığına mı inanıyorsun? Müşfik bir şekilde gülümsüyordu Edwig. Evet, o kadar önemli değil. Jean tartışmalarını hemen unuttu. Çünkü çok daha önemli bir şey öğrenmiş bulunuyordu. Edwig için fiziksel aşk bir işaretten, simgesel bir fiilden, dostluğun bir güvencesi olmaktan başka bir şey değildi. O akşam ilk olarak Edwig'e yorgun olduğunu söylemeye cesaret etti. Yatakta yanı başına film makarasını çevirmeksizin dürüst bir dost gibi uzandı. Saçlarını okşuyordu ve ortak yaşamlarının üstünde barışın güven verici gökkuşağının yükseldiğini görüyordu. 10-15 yıl kadar önce Jean evli bir kadınla buluşuyordu. Uzun yıllardan beri birbirlerini tanıyorlardı. Ama birbirlerini pek sık göremiyorlardı. Çünkü kadın çalışıyordu ve onu görmek için izin aldığında bile yitirecek fazla zamanları olmuyordu. Bir koltuğa oturuyordu önce, kısa bir süre gevezelik ediyorlardı. Ama yalnızca kısa bir süre. Jean'ın daha sonra yerinden kalkması, ona yaklaşması, bir öpücük kondurduktan sonra kollarını alarak kaldırması gerekiyordu. Daha sonra kucaklaşmayı bırakıyordu, birbirlerinden ayrılıyorlar ve aceleyle soyunmaya başlıyorlardı. Jean ceketini bir sandalyeye fırlatıyordu, kadın da kazağını çıkarıyor ve iskemlenin arkasına asıyordu. Öne doğru eğilerek çorabını çıkarmaya başlıyordu. Jean pantolonun düğmelerini çözüyor ve bırakıyordu kendiliğinden, ayak bileklerine insin. İkisi de acele ediyorlardı. Ayakta öne doğru eğilmiş olarak karşı karşıya duruyorlardı. Jean önce bir ayağını sonra öteki ayağını çıkarıyordu pantolonundan. Bunun için geçit resmindeki bir asker gibi ayağını çok yukarı kaldırıyordu. Kadın çoraplarını bileğine indirmek için iki büklüm oluyordu. Sonra ayaklarını kurtarmak için havaya doğru kaldırıyorlardı. Tıpkı onun yaptığı gibi. Her keresinde aynı şey oluyordu. Yalnız bir gün önemsiz bir şey geldi başlarına. Bunu hiç unutmayacaktı.